أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Bugün bilhassa İslam'ın 5 esasından birisi olan hac üzerinde söylenmesi icap eden, bilinmesi lazım olan hususları, önemli noktaları arz etmek suretiyle yeryüzünün en büyük dini hareketine bu vesileyle biz de katılmak ve bu mukaddes yolculuğa, mukaddes kervana zihnen, fikren biz de katılmak yolunu tercih edelim. Aziz müminler, temelde İslam itikadı bir takım belirli, muayyen inanışları zihinlere, kalplere, gönüllere yerleştirmek istiyor. Kur'an-ı Kerim bunu madde madde, ayet ayet haber veriyor. Şöyle ki, birinci madde halinde yaratılışın sırrı, sebebi, hikmeti üzerinde, gayesi, maksadı, manası üzerinde El-Câsiye Sûre-i Şerifesinin 13. ayeti şunu haber veriyor. Estaizu billah. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَسَخَّرَ لَكُمْ Rabbül Alemin haber veriyor. Sizin hizmetinize, siz dediği insanlar yani. Çünkü Allah-u Teala'nın yeryüzünde muhatabı insanlardır. Bunu tereddütsüz kabul edeceğiz. Yeryüzünde Kur'an'ın, İslam'ın, Allah'ın tek muhatabı insan. Kur'an insana nazil olmuştur. İnsana hitap ediyor. Bunun için muhatabı başa aldı Cenab-ı Hak. وَسَخَّرَ لَكُمْ Ancak sizin için, sizin hizmetinize, sizin emrinize, sizin hükmünüze, sizin hizmetinize amade kıldı. Neyi? مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ Göklerde ne mevcutsa, yerde ne mevcut ve ne mahluk ise, hepsini cemiyan, bütünüyle, külliyen, tamamıyla, hepsini kendi lütfundan, kendi kereminden, kendi ihsanından, bütün mevcudatı ve mahlukatı, semavatı dolduran mevcudatı, arzı dolduran mahlukatı tamamen sizin için yarattı. Ayete bakınız. İnsan için yaratıldı. Ne mevcut ve ne mahluk ise külliyen bi temamiha hepsi insanın hizmetine, insanın işine, menfaatine, faydasına ve bu gaye için yaratılmıştır. inne fî zâlike le âyâtin li kavmi yetefekkerûn. Tefekkürü meslek edinmiş, tefekkür yolunu seçmiş bulunan, düşünmesini bilen, ilahi metotlarla, Rabbani usullerle düşünmesini bilen kavimlere, insanlara bu hakikatte sonsuz ve mühim ibretler ve ayetler var. Düşünmesini bilenlere, düşünmeyi külfet kabul eden, nereden gelip nereye gideceğini düşünmeyi bir sıkıntı telafi eden toplumlarda insanlık vasfı aramak mümkün değil. Düşünmezse insan hakikati bulamaz. Düşünecek, insanın düşünmeye mecbur olduğu en mühim sual, nereden gelip nereye gittiğidir. Nereden geldim? Evvelce ben yoktum, nasıl var oldum? Nasıl insan oldum? Nasıl halkedildim, nasıl yaratıldım? Sonra, bu işin sonu var. En mühim suallerden birisi de bu. Sonra ne olacağım? İnsan ne olacak? Niçin insan olarak yaratıldım? Nereden geldim, nereye gidiyorum? Bu suallerin cevabını vermezseniz, bu suallerin cevabını neslinize, nefsinize, ailenize, cemiyetinize, devletinize, hükümetinize, parlamentonuza, üniversitenize, sokaklara, caddelere, çarşılara, pazarlara bu hükmü, bu hakikati, bu suali ve bunun cevabını öğretmezseniz o memlekette insan diye bir şey kalmaz. Tepeler gider, menfaat her tarafa hakim olur. Yaratılışın sırrını unutmuş toplumlar hiçbir zaman insani basıp taşıyamazlar. Sürüler halinde olurlar. İşte Kur'an-ı Kerim bunu baştan en mühim kazıya halinde haber veriyor. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Allah bütün semavatı, gökleri ve göklerdeki mevcutları, varlıkları, yeryüzündeki varlıkları senin için, insan için yarattı. Eğer insan olmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Hak Teâlâ kim yarattı Âdem'i, Âdem ile kıldı müzeyyen âlemi. Ne güzel ifade etti Süleyman Çelebi. Bu mühim bir hadise, bir kazıya. Bir başka ayet-i kerimede gayet açık, yine aynı konuda Cenab-ı Hak haber veriyor. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Allah öyle bir Allah'tır ki هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ yine sizin için yarattı, halk etti, sizin için yarattı. مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا yeryüzünde ne varsa, cemadat, nebatat, hayvanat, semavat ne varsa hepsini sizin için yarattı. Allah'ımız haber veriyor. Bütün bunlar gösteriyor ki yeryüzünde ne mevcutsa bizim için, insan için. Peki şimdi en mühim suale geldik. En mühim sual, her şey insan için olduğuna göre, her şey insan için yaratıldığına göre, peki bu insan kimin için yaratılmıştır? Her şey insana hizmet ediyor, her şey insana hitap ediyor, her şey insan için çalışıyor, insanın faydasına, menfaatine dönüp dolaşıyor. Peki insan kimin için yaratılmıştır? İnsan nedir? Veya neyle mükelleftir, neyle muvazzaftır, neyle mesuldür, nedir insan? Bunun da cevabını Kur'an-ı Kerim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبِدُونَ İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, beni tanısınlar, benim huzuruma gelsinler diye yarattım diyor Cenab-ı Hak. Bütün eşya ve mahlukat insan için, insan da Allah için yaratılmıştır. Allah'a kulluk için. Başka hiçbir şey yoktur orada yerde. İşte bu sırrın ve bu hakikatin en açık tatbikatı halinde İslam'ın 5 beş esasından birisi, beş farzından birisi de bizatihi Beytullah'ı ziyaret demek olan hac vazifesi ortaya konmuş. Bu sebep şu anlattığım mukaddimeyi, şu hadiseyi, şu vakayı, şu sebebi, şu sırrı yeryüzünde bütün insanlığa talim ve tahmin etmek için bir hadisedir. Hac ibadeti. Her şey insan için yaratılmış, insan da Allah için yaratılmıştır. Hizmetine verildiği dünyayı alacak, kullanacak insan kendisini de Allah'ın hizmetine verecek. Sebep bu. Hac bunu temsil ediyor, hac bunu telkin ediyor, hac bunu talim ediyor, hac bunu ortaya koyuyor. Şimdi göreceğiz. Evet. Düşünün ki hac ibadetine, hacca niyet etmiş bulunan insan evvel emirde memleketinden çıkmayı planlıyor. Çıkacaksınız. Kıtalar, mesafeler, devletler, milletler aşacaksınız. Uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Çıkarken evinizi terk edeceksiniz. Çoluk çocuğunuzu terk edeceksiniz. Malınızı, mülkünüzü, ticaretinizi, ziraatınızı, servetinizi ve her türlü çarkınızı bırakacaksınız. Tek kelimeyle envalinizi, evladınızı bırakacaksınız. Fazla bir şey, yol azığından başka bir şey almayacak ve sadece sırtınıza bir kefen gibi ihram olarak çıkacaksınız. İhram alarak çıkacaksınız ve ayrı bir dünyaya, ayrı bir ülkeye, ayrı bir aleme gireceksiniz. Hac, hareketin esası bu, şekli bu. Ve tabii bu şeklin içinde muazzam bir gaye saklı. Onu göreceğiz şimdi. En'am suresinin 92. ayetinde bu mana ne güzel temsil edilmiş. Hak Teâlâ buyuruyor ki, huzuruna gelen kullar için, وَلَكَدْ جِكْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ زُهُورِكُمْ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, gördünüz mü? Hepiniz teker teker benim huzuruma geldiniz. وَلَكَدْ جِكْتُمُونَا Bize, bizim huzurumuza geldiniz. Fırada, tertler, tek tek. Tek tek geldiniz. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ İlkin nasıl yaratılmışsanız, ilkin birinci defa nasıl yaratılmışsanız, öyle huzurumuza geldiniz. Birinci defa insan yaratıldığı zaman neydi? Sadece çıplak olarak dünyaya, mülkiyeti yoktu, malı yoktu, eşyası yoktu, hiçbir şeyi yoktu, çoluk çocuğu yoktu, ailesi, efradı yoktu, tek başına insan dünyaya geldi. İşte yine benim huzuruma hep ilkin nasıl yaratılmışsanız aynı şekilde geldiniz diyor Hazreti Allah. Geldiniz. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ زُهُورِكُمْ Size verdiğimiz malları, evlatları, eşyaları, her türlü maddi şeyleri, ne varsa hepsini arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Tek başına geldiniz. Şimdi nedir bu? Aziz müminler, gaye madem ki gaye, yeryüzünde gaye insanın Allah'a kul olmasıdır, Allah'ın rızasını bulmasıdır, Allah'ın razı olduğu bir insan haline gelmesidir gaye. Başka bir şey değildir. Dünya katiyen gaye değildir. Dünya Müslümanın gayesi olamaz. Dünya Müslümanın vasıtasıdır. O vasıtayla Allah'ın rızasını bulacaktır. Dünya Müslümanın bir vesilesi, bir vasıtası olacak. Dünyadayken nefsine, şeytanına, eşyasına, maddesine aldanmadan bu eşyayı, maddeyi Allah'ın emri istikametinde kullanacak ve Allah'ın rızasını bulacaktır. Dünya vasıtadır. Katiyen gaye olamaz. gayesi. Müslümanın gayesi bu değildir. Bütün dünyadaki insanlara, mekanlara, her türlü memleketlere Allah'ın iradesini ve idaresini hakim kılmak. Eşya toplamak değil, yaratılmış olan eşyayı Allah'ın emrine ve cihadı emrine vermektir. İş değişiyor tamamen. İslam'ın gayesi başka. Biraz sonra göreceğiz, Rasul-i Zişanımız, bakınız ne müthiş bir haber verecek. Yahudi mevzuundan tabii. O arz-ı mevudu esas kabul edecek Yahudi, ondan sonra bütün dünyaya hükmedecek. Gayesi dünya onun, Hristiyanın da gayesi dünya. Ama Müslümanın gayesi dünya değil, dünyayı Allah'ın ahkamının altına vermek ve dünyayı vasıta kabul edip cennete ve cemalullah'a nail olmaktır dava. İş tamamen değişiyor. Hac bunu temsil eden ne mukaddes bir davadır, ne muazzam bir ibadettir, ne mükemmel bir sistemdir, göreceğiz. Evet. Şimdi, madem ki dünya bir vasıta, bir binek gibi bir noktaya, bir hedefe getirip bırakıyor insanı, ondan sonra terk ediyor, şöyle düşünmek zorundayız. Kim, ne zihniyetli olursa olsun, ne makam ve mevki sahibi olursa olsun, hiç mühim değil. Bütün dünya sizin olsa, bütün mülk-ü emlak sizin olsa, koskoca bir İstanbul tamamen size ait olsa, sizin çiftliğiniz olsa, bütün insanlar sizi alkışlasa, bütün insanlar sizin peşinizden koşsa, nereye kadar gelebilirler? En son ve en nihayet bu seni alkışlayan adamlar, senin mülkün, emlakın, evladın, ahbabın, etrafın, konu komşun, dostun, senetlerin, sepetlerin, mukavelelerin hepsi ancak senin peşinden nereye kadar gelebilirler biliyor musun? Mezarın eşiğine kadar. Seni mezarın içine koyduktan sonra, tek başına seni toprağa gömdükten sonra seni alkışlayan eller, adamlar, dostlar, evlatlar, kadınlar, kızlar hepsi seni orada yalnız bırakır, gerisin geriye dönerler onlar. Demek vasıtaymış bunlar. Demek ki vasıtaymış, gaye değil mi? Eğer gaye olsaydı seninle beraber devam edecekler, etmiyorlar. Bir vasıta, bir araba gibi, bir asansör gibi, hep onu misal verir. Hani asansöre biniyorsunuz da, 10. kata çıkıyorsunuz, daireniz var, 13 katlı apartmanın 10. katında bir daireniz var mesela diyorum, aşağıdan asansöre biniyorsunuz, asansör sizi götürüyor, dairenizin bulunduğu kata bırakıyor, geri dönüyor. İşte dünya budur. Bütün mülkiyetiniz, her şeyiniz budur. Sizi toplarsanız dünyalığım var, eşyam var, param var, pulum var dersiniz. Eşim var, dostum var, ahbabım var, dayım var, torpilim var, hakimim var, savcım var, her şeyi söylersiniz. Onlar sizi getirir getirir, mezarın kapısında bırakır, hepsi geriye dönerler. Vasıta çünkü bunlar, gaye değil. Gaye Allah'dır, gaye Allah'ın rızasıdır. Allah ise ebediyen ebed, sonsuza kadar seninle beraber olması. Bu itibar taşıman lazım. Allah. Yarın mahşer günü en büyük sual şu olacak. Ey kulum! Yeryüzünde benim bütün nimetlerim seninle beraberdi. Şu suali unutmayınız Müslümanlar. Bilhassa genç kardeşlerime, genç kardeşlerime sesleniyorum. Yarın mahşer günü Allah'ın soracağı en büyük sual şu olacak. Ey kulum, ey insan! Dünyada benim bütün nimetlerim seninle beraberdi. Benim lütfum, ihsanım, ikramım, merhametim bütünüyle senin yanındaydı, seninle beraberdi. En çok muhtaç olduğun havayı düşünün ki canlı mahlukatın en fazla muhtaç olduğu şey havadır, hava, oksijen, hava. Bu en büyük nimet, en büyük ilahi ihsan. ey kulum, en çok muhtaç olduğun havayı, oksijeni o kadar çok yaratmıştım ki o havayı aramaya gitmiyordum. Her saniye senin burnunun dibinde havayı kalp etmiştim diye. Bak, hava almak için bakkala gitmiyorsun. Hava almak için şuraya buraya koşmuyorsun. Her dakika senin burnunun dibinde hava, şeker sundurmada hazır buluyorsun. İlahi nimet değil midir bu? İlahi bir nimet değil midir? Suyu almak için alt kata inmiyorsun. Suya öyle bir kabiliyet vermiş ki her kaba uyuyor ve 7., 8. kata kadar su kendi kendine çıkıyor. Ayağına getirmiş suyu Cenab-ı Hak. Burnunun dibine getirmiş havayı Cenab-ı Hak. Her şeyi emrine vermiş. Ne istiyorsun başka? Öyleyse ey kulum, dünyada bütün nimetlerim seninle beraberdi. Lütfum, ihsanım, merhametim, rahmetim seninle beraberdi. Peki söyler misin, dünyadayken sen kiminle beraber oldun? Sen kiminle beraberdin? Huzurumdan kovduğum, cennetimden kovduğum şeytanla beraberlik ettiysen sana cennet yoktur diyecek Cenab-ı Hak. Kiminle beraberdin? Ver bakalım şu sualin cevabını. Sen kiminle berabersin dünyada? Zanilerle, asilerle, zalimlerle ve buna benzer Allah'a isyanı meslek ittikaz etmiş insanlarla mı beraber oluyorsun? Halbuki Kur'an-ı Kerim وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Allah'a verdikleri sözde dosdoğru duranlarla beraber olunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Onlarla beraber olunuz. Onlarla beraber olunuz. Şimdi gaye değil dünya. Bütün burayı iyi anlamak lazım. Görmüyorlar mı? Hiç. Ben o kadar hayret ediyorum ki adam ömrü boyunca zevkini, keyfini arıyor. Şehvetini, servetini, şöhretini artırıyor. Dünyalık bütün imkanlara malik oluyor. Her şeyi buluyor. Yalıda oturuyor, köşkte oturuyor, villada oturuyor. En lüks arabalarda, kadillaklarda geziyor. Sonunda ölür ölmez o tapusu elinde olan, mülkiyeti kendisinin olan yalıdan, köşkten, apartmandan derhal dışarıya çıkartıyorlar. Kapısı ve penceresi bile olmayan, boyunun ölçüsüne göre yapılmış bulunan bir tabutun içine sokuşturuyorlar. Doğru toprağın altına atıyorlar adam. İşte dünya bu. Bunun dışında bir dünya arayan ahmaktır. Bunun dışında bir dünya arayan ahmaktır, aptaldır, başka bir şey değildir. Dünya bir vasıtadır. İşte bu gaye-i talim için Cenab-ı Hak Müslümanların zenginlerine, Müslümanların servet sahiplerine, mülkiyet sahiplerine, Müslümanların sağlıklı olanlarına, parası, sıhhati olanlarına hac ibadetini emretmek suretiyle bütün aleme bu gayeyi, bu davayı ilan ediyor, talim ediyor. Herkes evinden ayrılıyorsun, malından ayrılıyorsun, evladından ayrılıyorsun, pasaportunu alıyorsun, bir de ihramını yanına alıyorsun, yol azığını alıyorsun, doğru hacca çıkıp gidiyorsun. Ne diyor Cenab-ı Hak? Gel kulum, bu gayeyi insanlara talim etmek için gel. Ben seni dünyada ve dünya için yaratmadım. Ey insan, ben seni dünya için yaratmadım. Dünya bir misafirhanedir. Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet dünyayı terk etmektir onun işi. En sonunda ayrılacaksın. Sen dünya için, eşya için, madde için yaratılmadın. Sen beni arıyorsun. Ben Allah'ım. Seni çağırıyorum. Gel huzuruma. Gel kâdeme. Gel meydime diyor Cenab-ı Hak. Gel. Ve bunu ilan için bir peygamberi vazifelendiriyor. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Ey peygamberim! İnsanların içinde varlığı olanları, serveti, sıhhati olanları hacca gelmek için çağır. peygambere. Ben onları istiyorum. Namaz aynı şey değil midir? Günde 5 defa seni huzuruma çağırıyor. Ticaretinden, eşyandan, maddenden, menfaatinden, keyfinden, zevkinden ayrılacaksın. Günde 5 defa Allah seni çağıracak, sen geleceksin. Geldim ya Rabbi, Allahu Ekber diyeceksin. Namaz Allah'ın huzurudur, seni huzuruna çağırıyor. Sen dünyada telef olmaya gelmedin, sen şehvetin kölesi olmaya gelmedin. Sen sokaklarda onun bunun dikkatini, şehvetini çekmeye gelmedin. Sen maddeye köle olmaya gelmedin. Sen makama ve mevkiye mahkum olmaya gelmedin. Sen Allah için geldin. Seni günde 5 defa huzuruna çağırıyor. Geleceksin. Her şeyi bıraktım geldim ya Rabbi. Allahu Ekber diyeceksin. Namaz. Hac da böyle aynı. Hiçbir mazeret kabul etmiyor. Dikkat ediniz, zaman zaman söylüyorum. Allah insanı o kadar seviyor ki, Müslümanı o kadar seviyor ki, günde 5 defa huzuruna kabul ediyor. Kim vardır dünyada günde 5 defa huzuruna? Hangi hükümdar, hangi general, hangi amir, hangi amiral günde 5 defa huzuruna kabul eder dostunu, arkadaşını? Allah Müslümanı o kadar seviyor ki, günde 5 defa huzuruma gel, huzuruma gel. Sen unutursun, şaşırırsın, yanılırsın. Gel ki seni affedeyim kulum diyor. Gel ki seni affedeyim, gel ki seni seveyim. Gel huzuruma, kulluğuma kabul edeyim diyor. Meşakkat yüklemiyor. Ya Rabbi hastayım, ayakta duramıyorum. Yürüyen durduğun yerde huzuruma gel. Bağdaş kur, otur. Oturduğun yerde huzuruma gel. Yine seni kabul ederim diyor. Ya Rabbi oturamayacak kadar hastayım. Perişanım. Hiç elim ayağım tutmuyor. Zararı yok diyor Rabbül Alemin. Sırf üstü uzan. Sırf üstü uzan. Başının hareketiyle huzuruma gel. Yine kabul ederim diyor. Ya Rabbi başım da çalışmıyor. Hareket ettiremiyorum. Zararı yok diye seni yine huzuruma kabul ediyorum. Göz kapaklarını, kirpiklerini oynat, yine namazda kabul ediyorum seni diyor. Hayır ya Rabbi, benim hazırlığım yok, hastalığım var, durmadan idrarım akıyor. Sidiğim, idrarım damla damla akıyor. Bir namazdan öbür namaza kadar kesilmeden devam ediyor. Rabbül Alemin buyuruyor ki, yine seni seviyorum, yine huzuruma kabul ediyorum. Sahibi özürsün, özür sahibisin. İdrarın, sidiğin aka aka seni huzuruma kabul ediyorum diyor. Öyleyse ya Rabbi benim çamaşırım kirleniyor, durmadan kan damlıyor, durmadan idrar damlıyor. Benim kilotum, benim çamaşırım kirleniyor. Bu ne olacak? Seni affediyorum. Onu yıkamak ve değiştirmek elinde olmadığı için tertemiz gibi kabul ediyor, yine huzuruma kabul ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Niye gelmiyorsun bak insan? İşte bunun içindir ki namaz kılmamaya hiçbir mazeret kabul etmemişler ya. Bunlara bu kadar kolaylığa, bu kadar sevdiğine, bu kadar huzuruna çağırdığı halde namaza gelmeyen, namaz kılmayan bir adam ister amir olsun, ister memur olsun, ister makamı, mevkisi ne olursa olsun. Allah'ın huzuruna günde 5 defa çıkmayan adam aynen ve alenen bütün dünyaya şunu ilan ediyor. Ey Allah, sen beni istiyorsun, sen beni huzuruna çağırıyorsun ama ben seni kabul etmiyorum, Allah diye bir şey kabul etmiyorum diyor. Namaz kılmayan hali bundan ibarettir. Kimse kurtulamaz. Hiçbir mazeret yoktur. Hac ibadeti böyle değil, zengin olanlara, sıhhatli olanlara, hastaysa gitmez. Gitmeyince iş biter mi? Hastadır, ameliyatlıdır, felçlidir, şudur budur, hacca gitmeyebilir, gidemez. Ama yerine bir bedel gönderecek, bedel, bedel. O davayı talim için. Gitsen gör gel bakayım diye. Ve bütün masrafları verecek. Bak namazda bedel yoktur. Oruçta bedel yoktur. Zekatta bedel yoktur. Benim yerime sen zekat ver diyemezsin. Fakat hac o kadar mühim bir ibadettir ki, sen gidemiyorsan, servetin var ama hastasın, felçlisin, gidemiyorsun. Yerine mutlaka birini gönderecek. Ne muazzam meseleler var. Evet. Bu gayeyi talim için dünya bir vasıtadır, gaye değildir. Bırak gel huzuruma, gel gel! Seni ben huzuruma çekiyorum diyor Cenab-ı Hak. Haş mıdır? Evet. Sonra, canım gitmezsek ne olur? Bakın şimdi, hadis-i şerifte Resul-i Zişanımız Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz dehşetle hitap ediyor. Müslümanın servet sahibi olanlarına, Müslümanların zenginlerine, Müslümanların sağlıklı, sıhhatli olanlarına duyurmuşlar ki, hadis-i Tirmizi ve sahih bir hadis, men meleke zaden ev rahileten tebluhuhu ila beytillah ve lem yahucce felyemüt inşa'a yahudiyen ev nasraniyen sadaka Resulullah ve nadaka Habibullah. Buyurmuşlar ki, bir Müslüman Beytullah'a gidip gelinceye kadar lazım olan paraya, lazım olan masraflara, lazım olan mesarife malik olduğu halde, oraya gidip gelecek imkana, vasıtaya, paraya, imkana sahip olduğu halde, وَلَمْ يَحُجَّ haccetmeden ölürse, her imkanı var, her fırsatı var, sıhhati var, parası pulu var, buna rağmen hacca gitmemiş ve hac vazifesini yerine getirmeden ölmüş. Resul-i Zişanımız buyuruyor ki, فَلْيَمُتْ اِنْ شَاءَ يَهُودِيَّنَ اَوْنَصْرَانِ bilsin ki bu adam isterse bu adam Yahudi olarak ölsün, isterse Hristiyan olarak ölsün. Bu adamda hiçbir hayır yoktur Resulullah. Ya Yahudi olarak ölmüştür veya Hristiyan olarak ölmüştür. Çünkü en büyük gayeyi, en büyük davayı ihmal etmiştir. En büyük gaye nedir? Dünyayı vasıta kabul edip Allah'ın rızasını, Allah'ın davetini kabul etmemiştir bu adam. Gel demiştir, gitmemiştir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk dememiştir. Lebbeyk ne demek? Geldim ya Rabbi, sana icabet ettim, sana sığındım, senin için koştum, geldim, geldim ya Rabbi demek. Her imkanı olduğu halde hacca gitmeyen adam, lebbeyk Allahümme lebbeyk demeyen adam, sen çağırdın ama ben gelmiyorum ya Rabbi, seni kabul etmiyorum demek istemiştir. Bunlar ne mühim meselelerdir mümin kardeşlerim. İşte bu gayeyi talim için hac farizası, hac vazifesi, oraya iktidarı ve istitaatı olanlar için bu şekilde farz kılınmıştır. Gaye ve maksat budur. İslam'ın tarihini talim edeceksin, Allah'ın rızasını arayacaksın, sırtında kefen gibi ihram ile koşup koşup duracaksın. Bir cihat askeri gibi, bir cihan askeri gibi çıkacaksın. Sefer edeceksin. Dünya bir misafirhanedir, bizzat idrak edeceksin. Bir dünyadan öbür dünyadan çıkacak ahirete intikal edeceksin. Hac bunun bir temsilidir, ispatıdır, ızharıdır, ikna hadisesidir. Evet. Cenab-ı Hak bunun için öyle bir yer seçmiştir ki, Mekke-i Mükerreme'yi görenler görmüştür. Ne deniz var, ne bir yeşillik var, ne bir ormanlık var, hiçbir şey yok. Kupkuru bir taşlık, kupkuru bir vadi. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın tasvir ve tavsif ettiği gibi. İnni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zizer'in diyor ya İbrahim Aleyhisselam. Ben zürriyetimi, neslimi öyle bir vadiye yerleştirdim ki tek bir ağaç yok, ziraat diye bir şey yok. Kupkuru bir vadi. Sebebi bu. Deniz olsaydı, sahil olsaydı, yemyeşil ormanlar, ağaçlar, bostanlar, bahçeler olsaydı, hacca gidenler yine dünyaya meyledebilirdi. Yine dünyanın lezzetine, şekline, biçimine meyleder, oradaki gayeleri yine unutabilirdi. Görüyor musun? Bütün meyletmesin diye kupkuru taşlar, çakıllıklar, kupkuru bir dağların arasında Mekke-i Mükerreme'yi talim ettirmiş. Bu gaye için bundan daha güzel bir yer olamaz bu dünyada. Hatta sırf, biraz sonra göreceğiz, yalnız Allah'ı düşünsün, yalnız Allah için koşsun, dikkatini hiçbir şey çekmesin diye görüyorsunuz ki haccın farzlarından birisi de ihram giymektir. İhram, ihram bembeyaz bir elbise olacak. Dikiş bulunmayacak, iki parçadan ibaret olacak, dikişsiz ama rengi mutlaka beyaz olacak ve ihram giyeceksin. Eğer böyle olmasaydı da sırmalı, nakışlı, süslü, motifli, dekorlu, ziynetli, ipekli, her çeşit renkten, şekilden, motiften elbiseler olsaydı oraya gidenlerin gözü kayacaktı, sırmalara, yaldızlara, yıldızlara, şekillere, nakışlara bakacaklar, lebbeyk Allahümme lebbeyk diyeceklerdi. Lebbeyk, sade bir renk ortaya bulmuş. Hep bu gaye için. Nitekim seccadenin de, seccadelerin de en eftalı bu değil midir? Sade olan seccade, nakışsız seccade. Yeri gelmişken bir atıf yapayım oraya. Ben Müslümanların kızlarına, kadınlarına acıyorum. Müslümanların kızlarına ve kadınlarına mütemadiyen çeyiz hazırlığı içinde çeyiz hazırlayacak. Ne hazırlıyor? Bir takım kumaşlar, çapuklar, fantazi, efendim, malzemelerle, bir takım ipekli, sırmalı, yaldızlı, yıldızlı şeylerle durmadan bohça yapıyorlar. Masa örtüsü, yastık, yorgan örtüsü falan bütün ömürlerini nakışla, iplikle, çaputla, bohçayla geçiriyor. Eline bir gün bir kitabı alıp Allah'ın dilini öğrenemiyor. Ne perişanlıktır bu? Bu bir Yahudi hilesidir bu. Her eve gidiniz, Anadolu'da böyledir. Diğer memleketlerde böyledir. Yaşı büluğa ermiş, gelinlik çağına gelmiş, mükellefiyet çağına gelmiş, mesuliyet hududuna gelmiş yüz binlerce Anadolu'nun kızı, karısı durmadan nakış Kur'an'ı okumasını bilmiyor. 32 farzı bilmiyor, 54 farzı bilmiyor, İslam'ı bilmiyor ama nakış biliyor. Bu nakış onlar cennete götürmez. Bu nakış hiçbir kızı cennete götürmez. Kupkuru nakış öğreniyor. Allah'ın nakışlarını göremiyor. Allah'ın süsünden mahrum kalıyor. Namaz kılamıyor, abdest alamıyor ve bütün gücüyle o bohçalara, elbiselere, çarşaflara, yorgan yüzüne, yastık yüzüne durmadan nakış yapıyor. Kur'an'ı okumasını bilmiyor. 32 farzın haberinde değil. İslam'ı bilmiyor. Cahil yetişiyor. Bu bir hiledir ki neslimizi müthiş bir istila ve işgal etmiş bulunuyor. Köylerde genellikle böyle. Şehirlere gelince, şehirlerde de kadınlarımızı Allah'tan mahrum bırakanlar var. Özellikle kadınlarımızı, kızlarımızı şehirlerde ekseriyetle tabii. Allah'ın huzurundan, Allah'a ibadetten, edepten, hayadan, iffetten mahrum bırakan bir takım hileler var. Düşmanlar var. Adam gazete çıkarıyor. Gazetenin bütün sermayesi fuhuş. İtalya'nın bilmem neresinde bir fahişe soyunmuş, çırçıplak bir film çevirmiş. Hemen o gazete o fahişenin resmini basıyor ve onun aklının kilotuna kadar resmini alıyor. O gazeteyi neşrediyor, sayısını 100 binden 200 bine, 500 bine çıkarıyor. Müslüman bu gazeteye para verip alıyor, getirip evinde dünyanın en büyük zaniyesinin hayatını öğretiyor. Ve açıyorsunuz gazetenin en son sayfasında durmadan bir nasihat yapıyor. Ey kadınlar, dudaklarınızı şöyle boyayın, tırnaklarınızı şu kadar uzatın, üzerini şöyle cilalandırın, ojeniz böyle olsun, rujunuz böyle olsun, rimeller şöyle olsun, yanaklarında şu allığı kullanın, erkeklerin daha çok dikkatini çekin, herkesin sevgilisi olun, sokağa çıktığınız zaman bütün erkekler size baksın diye Müslümanın kızını, karısını sokaklara çekiyor, başka erkeklerin zina arzusuna buluyor. Bir Müslümanın karısını Allah'tan koparıyor. Müslüman nedir bu? Düşünebiliyor musunuz? Tırnağını uzatırsa ne olur bir kadın? Tırnağını uzatırsa, üzerini oje ile cilalandırırsa, kaplama gibi cila yaparsa, bu kadın af buyurun, büyük abdestini yaptığı zaman katiyen suyla taharet edemez. O tırnağı uzun olan kadınların hiçbirisi su ile abdestini bozduktan sonra su ile taharetlenemez. Kağıtlarla taharetlenecek ve o uydurma, pedikür, menikür gibi uzun tırnak bağısına af buyurun vücudunda pislik taşıyacak, suya ihtiyacı taharetten mahrum kalacak. Taharetten mahrum bırakıyor. Senin hanımını, kızını sahtekar, hain, kafir Avrupa medeniyettir diye, güzelliktir diye, şudur budur diye müthiş bir hileyle Müslümanın karısını taharetten geri bırakıyor. Necaset taşıtıyor. O uzun tırnaklarla yıkayabilir mi? Avret mahallini yıkaması kabil mi? Tırnağıyla çizer, mikrop kapar, tehlike olur filan. Onu zaten yaptırmıyorlar zaten. Tırnağına ojeyi sürdüğü için o şekilde tırnağında oje olduğu halde 50 bin defa abdest alsa, 50 bin defa gusül abdesti alsa cünüplükten çıkmıyor dört mesele göre. Abdest almış olmuyor. Böylece tırnakları uzun ve üzeri oje ile cilalı olan kadınların, sokakta dolaşanların %99'u tamamen cürüp dolaşıyor, taharetsiz geziyor. Ve ibadetten mahrum bırakıyor. Yahudinin hilesini görüyor musun? Müslümanın kızını, karısını cilâdır, rujdur, ojedir, boyadır, medeniyettir, haşriliktir, Avrupa'yiktir diye hem taharetten hem de Allah'a ibadetten mutlak geri bırakıyor. Ey Müslüman, ne zaman uyanacaksın? Ey Müslüman, Yahudinin boyasıyla daha ne zamana kadar boyanacaksın? Ne zamana kadar uyanacaksın? Ne zamana kadar Allah deyip uyanacaksın? Bir mümin bu kadar gafil olur mu ya Rabbi? Bir mümin bu kadar aldanır mı ya Rabbi? Bir mümin bu kadar sapıtır mı ya Rabbi? Neşriyat yoluyla korkunç tahribatlar açıyorlar ve Müslümanın evladını, kızını, karısını Allah'tan mahrum bırakıyorlar. Şeytana mahkum ediyorlar. Bunu nasıl anlamıyor Müslüman? Evet. İşte bu nakış durmadan gelinlik çağına kadar 32 farzı öğrenmesi lazımken Resul-i Zişanımız ne buyuruyor? Talebül ilmi faridatun ala kulli müslimin ve muslime. Dinen öğrenilmesi şart olan zarurat-ı diniye dediğimiz 32 farzı, imanın şartları, İslam'ın şartları, namazın farzları, zekatın, orucun, haccın, adabı, usul abdestinin esası, boy abdesti, namaz abdesti, bütün bunlara ait teyemmüm, bunlara ait öğrenilmesi şart ve zaruri olan Kur'an-ı Kerim'den namazda okuyacağı kadar kısmı öğrenmesi farz olan bu farizaları ve vazifeleri yapmaya şiddetle mani oluyor, durmadan çeyiz, nakış, nakış, nakış bu farizayı ihmal ediyor. Bir hile bu, müthiş bir hile bu. Evet, ve zaten makbul bir şey. Düşünün ki, demin ihramı anlatırken sade ve düz renk olduğunu söyledim. Dikkati çekmesin, Allah demeye ve Allah'ı hatırlamaya mani olmasın. Düşünün ki, sade bir nakışsız, zemini aynı renk, nakış yok, şekil yok, motif yok, dümdüz, sade bir seccadede kılınan namaz, nakışlı bir seccadede kılınan namazdan 100.000 derece daha faziletlidir diyor kitaplar. Nakışsız seccadede namaz kılacaksın kardeşim. Gözün o nakışlara kaymayacak, gözün o motiflere kaymayacak, namazda kalbini meşgul etmeyecek, gözünü meşgul etmeyecek, sade bir seccadede namaz kılacaksın. Sade, düz renk bir seccadede kılınan namaz, öbür seccadeler altınla yaldızlansa ondan daha kıymetli bir büyük yaparız. ne perişanlıktır bu. Bu ne yanlış anlamadır davayı? Efendim göz nuruymuş, efendim sanatmış, sanat. Ne sanatı bu? Mani olan bütün sanatlar mülgadır ve iptal edilmiştir. Evet. Demek ki bu şekilde bu gayeyi temin için Cenab-ı Hak öyle bir tedbir almış ki Resul-i Zişan Efendimiz öyle tedbir almış ki dikkat ediniz hem dünyevi bakımdan hem ukrevi bakımdan öyle bir tedbir almıştır ki Mekke-i Mükerreme'ye henüz girmeden her taraftan gelen hacılar uzaktan yakından gelen hacılar belli yerlerde çamaşır değiştirecekler. Çamaşır değiştireceksiniz. Memleketten getirdiğiniz bütün elbiseleri çıkaracaksınız, soyunacaksınız, yıkanacaksınız, tıraş olacaksınız, tırnaklarınızı keseceksiniz. Vücudunuzdaki belli kesilmesi lazım olan kılları, tüyleri kökünden temizleyeceksiniz. Soyunacaksınız, yıkandıktan sonra ihramınızı giyeceksiniz. Öyle bir ihram ki üzerinde tek bir nakış, tek bir dikiş bulunmayacak. Şekil itibariyle harika, gaye ve tedbir itibariyle harika. Efendiler, dünyanın dört bir tarafından çeşitli memleket, sıcak memleketlerden, soğuk memleketlerden, uzaktan, yakından, çeşitli kabile, ırk, kavim, millet, her taraftan gelenler orada soyunup elbise değiştirecekler, başlarını çıplak bulunduracaklar, ayaklarını çıplak bulunduracaklar. Bir takım hayvanların öldürülmesi yasaklanıyor. Haram ediliyor. İhram haram etmek demek. Dahusuz bir insan üzerinde bir bit görse, bit bit bildiğimiz bir zamanlar insanları çatır çatır öldüren ve çeşitli hastalıklara yol açan bu bit denilen hayvanı, küçük hayvanı üzerinde bulduğu zaman Müslüman onu katiyen öldürmeyecek. Bit öldürmek yasak. Bahusus bunun üstünde durmuş İslamiyet. Veya üzerinden çıkarıp bir yere atmayacak. Öylece onun çaresine bakacak. Şimdi, ya nasıl şey bu? Bit öldürülmez mi? Kardeşim, ihramlı değilken, o mescid-i haram ve insanların kalabalık olduğu yerlerde değilken, başka zaman biti, pireyi, kuduz köpeği, fareyi ve buna benzer zararlı bütün hayvanları öldürmek dini bir mesele ve dinen öldürmesinde hiçbir sakınca olmayan şeydir. Öldürebilirsin. Orada soyunup elbise değiştirecekler, başlarını çıplak bulunduracaklar, ayaklarını çıplak bulunduracaklar. Bir takım hayvanların öldürülmesi yasaklanıyor. Haram ediliyor. İhram haram etmek demek. Dahusuz bir insan üzerinde bir bit görse, bit bit bildiğimiz bir zamanlar insanları çatır çatır öldüren ve çeşitli hastalıklara yol açan bu bit denilen hayvanı, küçük hayvanı üzerinde bulduğu zaman Müslüman onu katiyen öldürmeyecek. Bit öldürmek yasak. Bahusuz bunun üstünde durmuş İslamiyet. Veya üzerinden çıkarıp bir yere atmayacak. Öylece onun çaresine bakacak. Şimdi ya nasıl şey bu? Bit öldürülmez mi? Kardeşim ihramlı değilken o mescid-i haram ve insanların kalabalık olduğu yerlerde değilken başka zaman biti, pireyi, kuduz köpeği, fareyi ve buna benzer zararlı bütün hayvanları öldürmek dini bir mesele ve dinin öldürmesine hiçbir sakınca olmayan şeydir. Öldürebilirsin. Ama ihramlıyken, o kalabalık içerisindeyken hiç öldürmedi İslamiyet. İhramlıya, hacıya hiç öldürmeyecek. Niçin? Dışarıdan baktığınız zaman bu ne biçim şey yahu dersin. Bu ne biçim hüküm. Ama ilim gözüyle, tıp gözüyle incelerseniz harika bir mana çıkıyor. Ve bunu incelemişlerdir. Efendiler düşünün ki yeryüzünde kimsenin bilmediği, işitmediği bir şey değil. Herkes duymuş, işitmiştir. Tiküs denilen bir hastalık var. Tiküs. Bunu yalnız bir peyda var. Tiküs hastalığı. Bu tiküs hastalığı da özellikle dipin ısırması ile geçmiyor. Dip insanı ısırırken, kanını emerken, alırken tiküs hastalığı bulaşmıyor. O dipi öldürdüğünüz zaman dipin karnındaki kan dışarıya çıkıyor. O kanın içindeki mikroplar geliyor. İnsanın elindeki veya vücudundaki sıyrıktan, yırtıktan, çatlaktan içeriye giriyor. O şekilde tiküs peyda var. Dipin ısırmasıyla değil, dipin kanındaki mikropların gelip bir insanın vücudundaki sıyrıktan veya bir kan çıkmış bir yerden içeri girmek suretiyle tifüs peyda var. İşte tifüs hastalığının yayılmasına şiddetle mani olmak için canlı bir dip görüldüğü zaman sakın onu öldürmeyin. Zira onun karnındaki kan meydana çıkacak ve oradaki mikroplar gidip bir başka insanın vücudundan içeri girip tifüs denilen hastalık bulaşacaktır ki bu hastalığın yayılmasına, deşilmesine, umumileşmesine mani olmanın tek çaresi onu öldürmektir kitaplar. En tıbbi meseleler, en ilahi ve ilmi hükümler böyle tedbir sahasında alınmışken İslam'ı bilmeyen nesil bunun hakkında ne acayip bir şey diyor. Bu ne çirkin bir şey diyor, bu ne müstekbir bir şey diyor. Ve İslam'ı bilmiyor her şeyden evvel. Bu gayeyi, maksatları bilmiyor. Bunları bilmediği gibi nesil, Beytullah nedir? Siz Allah'ı bilmeyen bir nesile Beytullah'ı anlatabilir misiniz? Allah'ı bilmeyen bir nesil, ahireti bilmeyen bir nesil, Kur'an'ı tanımayan bir nesil, İslam'ı bilmeyen bir nesile Beytullah'ı anlatabilir misiniz ki orada ihram diyen adamın yapmaması lazım gelen şeyleri anlatabilirsiniz? Nereden bilir? Buna imkan var mı? Bir kere bütün mesele Allah'ı tanıması, ahireti bilmesi, İslam'ı tanımasıdır. Ancak bu sayede nesil meydana gelir. İşte aziz kardeşlerim, daha meselenin, mevzuun büyük kısmı geride kaldı. Bu ihramın manası, tavafın manası, Arafat'a çıkmanın manası, Meş'aril Haram'a inmenin manası, Mina'da bulunmanın manası, Müzdelife'nin manası, taş atmak nedir, şeytanı taşlamak ne demektir, tıraş olmak nedir, kurban kesmek nedir, efendim veda tavafı nedir, farz olan tavaf nedir, Safa nedir, Merve nedir, Hervele nedir, bütün bunlara dair insanın aklını durduran meseleler var. Oraya sıra, dersimizin sırası oraya geldi ama zaman bir hayli ilerledi. Uzaklardan gelen kardeşlerimiz var, fazla uzatmamız mahzurlu oluyor. Allah-u Teala nasip ederse, gelecek pazar bayram biliyorsunuz, kurban kurban kesilecek. Kimseyi buraya toplamaya hakkımız yok. Herkesin işi var, bayramı var, kurbanı var, giriş geliş, misafiret, ziyaret var, ziyafet var, her şey var. Gelecek pazar ders yapmayacağız haliyle. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. Bakınız, insanların arasındaki, Müslümanların arasındaki münasebetlerin devamı için hepiniz biliyorsunuz, Kurban Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü, bu dört günde oruç tutanlar cehenneme giderler. Oruç tutulmaz. Dört günde katliyen oruç tutmayasınız. Niye? Kardeşim, herkes kurban kesiyor, komşu komşuya, akraba akrabaya gidiyor, et götürüyor, et getiriyor, yemek veriyor, al buyur ye diyor, sofraya gel, ziyafet var, ziyaret var. Ben oruçluyum, sofraya gelemem desen kalbi kırılır, içtimai münasebet kesilir, dostluk azalır, canı sıkılır, gösteriş olur. Bütün bunları ortadan kaldırmak için Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutanları cehennem atarım Cenab-ı Hak. Cemiyet hayatı çünkü. Diktir hayat arkadaşım. Ramazan Bayramı'nda da birinci gün oruç tutmak yasak. Ramazan Bayramı'nda birinci gün oruç tutmak haramdır, sonra tutulabilir. İşte kardeşlerim, haftaya bayram olacak. Kurbanlar keseceğiz inşallah. Cenab-ı Hak şimdiden keseceğiniz kurbanları cennete vasıta kıldın inşallah. Cenab-ı Hak şimdiden idrak etmekte olduğumuz bayramı alemi İslam'ın kurtuluşuna vesile eylesin inşallah. Bu noktaya gelmişken kardeşlerim, kesilecek kurbanlarımızın etlerini ve derilerini mutlaka değerlendirmek zorunda ve borcundayız. Büyük bir servetin vesilesi. Büyük bir servet. Düşünün ki bir Müslüman kurbanının etini veya derisini veya bağırsaklarını çok iyi değerlendirebilirse tamam. Çok büyük hizmet ediyor. Yalnız kurban kesmiş olmakla kalmaz, aynı zamanda kestiği kurbanın etiyle, derisiyle, bağırsağıyla bir başka İslami hizmete destek olduğu için kat kat sevap almış olur. Bunun için kurbanlarınızı benim yakinen bildiğim kadarıyla içindeyim, görüyorum ve onların eliyle, onların himmetiyle yetiştik, büyüdük, beslendik. En yakın bildiğim şekliyle kurbanımızın etini, derisini, bağırsağını en güzel değerlendirecek olan İmam Hatip talebelerine ve yatılı öğrencilere onu bir gıda gibi, emzik gibi yedirecek olan, emin bir şekilde yerine verecek olan İlim Yayma Derneğimiz vardır ki bu kurban kabul etme merkezleri vardır, teşkilatı vardır, adamları vardır, arabaları vardır, telefonları vardır, irtibatları vardır. Her taraftan sizinle teşrik-i mesai etme imkanı vardır. Alakalanınız ve kurbanınızın etini, derisini sakın zayi etmeyiniz. Yerli yerine vermenin tedbirine bakınız ki her taraftan İslam'a hizmet imkanı hazır olsun. Cenab-ı Hak şimdiden bu hizmetlerinizde dergahında makbul ve mübarek eylesin inşallah.